Ayrım 33, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 333. İkinci bölüm, Felaket Şatosu. Uluslararası Çevre Kuruluşlarının Yıllık Raporlarından. 1994'teki yasaklamaya rağmen dünya okyanuslarına radyoaktif atık boşaltımı devam etmektedir. Greenpeace dalgıçları La Hague'deki Fransız yeniden işleme tesisinin boşaltma borularının ağzındaki deniz yatağında temiz deniz suyundakinden 17 milyon kat daha yüksek radyoaktivite tespit ettiler. Norveç kıyılarının açıklarındaki yengeçlerde ve su yosunlarında radyoaktif izotop teknetyum-99'a rastlanmıştır. Norveç'teki radyasyondan korunma uzmanları kirliliğin kaynağı olarak Sellafield'daki İngiliz nükleer yeniden işleme fabrikasının eskimiş reaktörlerini belirlediler. Ancak Amerikalı jeologlar yüksek radyoaktif atıkların okyanusun altına gömülmesine yönelik önerilerini sürdürüyorlar. İşlem nükleer konteynerlerin borular vasıtasıyla deniz yatağının kilometrelerce altına atılmasını ve üstlerinin çökeltiyle kaplanmasını içeriyor. 1959'dan beri eski Sovyetler Birliği, kullanımdan kaldırılan nükleer reaktörler dahil olmak üzere büyük miktarlarda radyoaktif atığını Kuzey Buz Denizi'ne boşalttı. Şu anda milyonlarca tonun üzerinde kimyasal silah okyanusun deniz yatağında 500 ile 4500 metre arasındaki derinliklerde çürüyor. Özellikle 1947'de batırılan ve o zamandan beri çürüyen metal konteynerlerdeki Rus sinir gazına yönelik endişeler yükseldi. 100 bin varillik tıbbi, teknolojik veya endüstriyel kaynaklı radyoaktif atığın İspanya'nın kıyılarının açıklarındaki deniz tabanında yattığı bilinmektedir. Güney denizlerinde gerçekleştirilmiş nükleer denemelerden gelen plütonyum, Atlantik'in ortasında 4000 metrenin üzerindeki derinliklerde tespit edilmiştir. Birleşik Krallık Hidrografi Bürosu deniz yatağında 57.435 enkaz listelemektedir ve bunların içinde sayısız Amerikan ve Rus nükleer denizaltısı bulunmaktadır. Ekolojik zehir DDT deniz organizmaları için özel bir tehlike oluşturmaktadır. Zehirli madde akıntılar vasıtasıyla taşınarak küresel olarak yayılmakta ve okyanustaki besin zincirinde birikmektedir. Televizyon ve bilgisayarlarda kullanılan yanmayı önleyici kimyasal PBDE, ispermeçet balinalarının yağ tabakalarında bulunmuştur. Kılıç balıklarının %90'ında tehlikeli oranlarda civa bulaşmıştır ve bunların %20'si ayrıca koka maruz kalmıştır. Kuzey denizindeki Nucella lapillus türüne ait dişi deniz salyangozları erkek cinsel organları geliştirmektedir. Suçlunun gemilerde organik kirlenmeyi önleyen boyalarda bulunan kimyasal tributilitin olduğu düşünülüyor. Petrol kuyularının çevrelerindeki 20 kilometre kareden fazla alanı kirlettiği ortaya çıkarılmıştır ve bu alanın üçte birindeki yaşam yok olmuştur. Derin deniz kablolarının oluşturduğu manyetik alanlar somonların ve yılan balıklarının yol bulma içgüdülerini etkilemektedir. Elektromanyetik kirlilik ayrıca larvalar için de zararlıdır. Alg patlamaları ve balıkların kitlesel ölümleri dünyada artan sayılarda görülmektedir. Aynı sırada İsrail endüstriyel atıkların deniz sularına dökülmesini yasaklayan sözleşmeyi imzalamayı ısrarla reddetmektedir. Haifa Chemical sadece 1999'a kadar yılda 60 bin tonluk zehirli atık boşalttı. İçinde kurşun, civa, kadmiyum, arsenik ve krom bulunan zehirli atıklar Lübnan ve Suriye kıyılarını kirletmektedir. Aynı zamanda Gabes Körfezi'ndeki gübre endüstrisi her gün denize 12.800 ton fosfojips boşaltmaya devam ediyor. Gıda ve Tarım Organizasyonu'na göre dünyanın en çok tüketilen 200 tür balığından 70'i soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Ancak balık endüstrisi yine de genişlemeye devam ediyor. 1970'de 13 milyon insan geçimini balıkçılıkla sağlıyordu. 1997 itibarı ile bu sayı 30 milyona ulaşmıştır. morina, kum yılan balığı ve Alaska somonu avlamak için kullanılan dip troll ağları deniz yaşamı üzerine yıkıcı bir etki yapmakta, ekosistemleri tam anlamıyla yok etmektedir. Deniz memelileri, yırtıcı balıklar ve deniz kuşlarının avları ellerinden alınmaktadır. En çok kullanılan gemi yakıtı Bunker C yakılmadan önce içindeki kül ve ağır metaller çökeltiden arındırılır. Ortaya çıkan yapışkan atık madde çoğu kaptanın sorumlu davranmaktansa düşünmeden yasa dışı olarak denize döktüğü yoğun bir çamurdur. Manganez nodüllerinin ticari olarak çıkarılması planlanmaktadır ve Alman bilim insanları bunun etkilerini Peru kıyılarının açıklarında deniz seviyesinin 4000 metre aşağısında gerçekleştirdikleri simülasyonda görmüştür. Araştırma gemisi deniz yatağında tırmık sürmüş ve deniz tabanında 11 kilometre karelik bir alanı sürerek kaldırmıştır. Sayısız canlı ölmüştür. Çalışmadan yıllar sonra bile bölgedeki yaşam kendini toparlayamamıştır. Florida Keys'te bir inşaat projesi sırasında büyük miktarlarda toprak denize boşaltılmıştır. Bu toprak mercan resiflerinin üzerini kaplamış ve oradaki yaşamın büyük bölümünü boğmuştur. Deniz bilimcilere göre fosil yakıtların tüketimi nedeniyle yükselen atmosferdeki karbondioksit oranı mercan resiflerinin gelişimini etkilemektedir. Karbondioksit çözülürken suyun pH değerini azaltmaktadır. Yine de büyük enerji şirketleri gazın atmosfere girişini engellemek için okyanusa büyük miktarlarda karbondioksit pompalama planları yapmaktadırlar. Mayıs. Chateau Whistler, Kanada. Haber Kiel'den saniyede 300 bin kilometre hızla yayıldı. Irwin Suez'in Geomar Araştırma Merkezi'ndeki dizüstü bilgisayarına tuşlanan metin dijital halde internete girdi. Bir lazer diyotu tarafından ışık atomlarına dönüştürülen bilgi, milimetrenin 1,5 bini kadar bir dalga boyuyla milyonlarca telefon görüşmesi ve veri paketleriyle birlikte bir transparan fiber optik kabloya atıldı. Optik lifler ışın akımını 2 saç kılı kadar incelene dek sarıp sarmalarken toplam inç yansıma kaçmasını engelledi. Şehirler arası kablo üzerinden sahil bölgesine ilerleyen dalgalar 50 kilometrede bir güçlendiricilerden geçti ve bakır kaplamalarla çevrilen ve birçok güçlü tel ve izolasyon tabakasıyla sarmalanan optik kablolar denize dalarak kayboldu. Su altı kablosu kaslı bir kol kadar kalındı. Sahanlık boyunca uzanıyordu ve çapalar ile balıkçı teknelerinden korunması için deniz tabanına gömülmüştü. Resmi adıyla TAT-14, Avrupa'yı Amerika'ya bağlayan transatlantik bir kabloydu. Kapasitesi hemen hemen dünyadaki tüm diğer kablolardan üstündü. Bunun gibi kablolardan sadece Atlantik'te düzinelerce vardı. Gezegen boyunca yüz binlerce kilometrelik fiber optik kablo uzanıyor ve bilgi çağının omurgasını oluşturuyordu. Kapasitelerinin 1/3'ü internet için ayrılmıştı. Oksijen projesi 175 ülkeyi bir çeşit küresel süper internet ile birleştiriyordu. Bir diğer sistem aynı anda yapılan 48 milyon telefon görüşmesine eşdeğer olan saniyede 3.2 terabitlik aktarım kapasitesi sağlayabilmek için 8 fiber optik kabloyu bağlıyordu. Hassas cam elyaflar çoktandır uydu teknolojisinin yerine geçmişti. Dünya sanal toplumun bitlerinin ve baytlarının, telefon konuşmalarının, video görüntülerinin, müziğin, e-postalarının gerçek zamanlı yolculuklarını yaptığı ışık taşıyan kablolarla sarılıydı. Küresel köy uydulardan değil kablolardan müteşekkildi. Irwin Suez'in elektronik postası İskandinavya ve Büyük Britanya arasından kuzeye fırladı ve İskoçya'nın üzerinde TAT-14 sola kıvrıldı. Hebrid adaları sahanlığını geçtikten sonra kablo deniz yatağına yılan gibi sokularak okyanus tabanında uzandı. Ya da en azından öyle yapacaktı. Tabii eğer deniz yatağı ve sahanlık yok olmasaydı. Kiel'den yola çıktıktan sonra 8 milisaniye bile geçmeden mesaj kablonun aniden gigatonlarca çamur ve kayanın altına gömülüp bittiği Faroe adalarının güneyindeki okyanusa ulaştı. Güçlendirilmiş telleri ve esnek plastik kılıfıyla dayanıklı kaplaması yırtılmış, cam optik lifleri parçalanmıştı. Böylece ışık dalgalarından oluşan mesaj çamura gönderilmiş oldu. Heyelan kablonun üzerine öylesine bir güçle çökmüştü ki parçalanmış uçlar yüzlerce kilometre boyunca yayılmıştı. Tat 14 yoluna ancak İzlanda havzasında devam ediyor ve sahanlığı Newfoundland'in güneyinden geçip sahile paralel ilerleyerek artık yararsız kablo uzantısının kara hattına bağlandığı Boston'a ulaşana kadar devam ediyordu. Rocky Dağları'nın üzerinden dönen veri otobanı kuzeye doğru ilerleyerek Kanada'nın batı kıyısındaki Vancouver'ı geçiyor ve optik kablo Blackcomb Dağı'nın eteklerindeki prestijli lüks otel Chateau Whistler'ın trafosunda geleneksel bakır bir kabloya bağlanıyordu. Orada bir fotodiyot ilk baştaki işlevi tersine döndürüyor ve optik vuruşları yeniden dijital veriye çeviriyordu. Normal şartlarda Kiel'den gelen mesaj fotodiyottan geçerek Gerhard Bormann'ın dizüstü bilgisayarındaki bir elektronik posta olarak görünürdü. Ama durum hiç normal değildi ve milyonlarca insan gibi Bormann'ın da bağlantısı kesilmişti. Kuzey Avrupa'daki felaketten bir hafta geçmiş transatlantik internet trafiği sekteye uğramıştı ve telefon görüşmeleri bile yapılabildikleri zaman uydu aracılığıyla gerçekleştiriliyordu. Bormann otelin lobisinde oturmuş ekrana bakıyordu. Suez'in ona bir dosya göndermeyi planladığını biliyordu. Dosyada solucan kolonilerinin büyüme eğrileri ve dünyanın başka bölgelerinde benzer istilalar gerçekleştiği takdirde olabileceklere dair öngörüler vardı. İlk şoktan kurtulur kurtulmaz Kiel'deki bilim insanları harekete geçmişler ve verileri düzenlemeye başlamışlardı. Küfretti. Küçük dünya kopmuş bağlantılarıyla yeniden büyümüştü. O sabah elektronik postalar için uydu bağlantısı kurulacağı ve gün sonunda işler duruma geleceği söylenmişti. Ama buna dair olumlu bir işaret yoktu. Hala parçalanmış kabloya muhtaç görünüyorlardı. Bormann dünyanın dört bir yanındaki kriz ekiplerinin otonom iletişim ağları kurmak için hararetle çalıştıklarını biliyordu. Ama internet çökmeye devam ediyordu. Asıl sorunun teknik bilgi birikimi değil de iş gücü kapasitesinde olduğundan şüpheleniyordu. Askeri uydular gayet iyi çalışıyordu ama Amerikan ordusu bile transatlantik fiber optik köprünün günün birinde uzaydan yönlendirilmesi gerekebileceğini düşünmemişti. Acil Durum Komitesi tarafından ona verilen mobil telefonuna uzandı ve Kiel'le uydu bağlantısını tuşladı. Bekledi. Birkaç denemeden sonra Geomar'la irtibat kurmuş ve Suez'e bağlanmıştı. Hiçbir şey gelmedi dedi. Denemeye değerdi. Suez'in sesi son derece net geliyordu ama cevabın gelmesinde Bormann'ı sinir eden bir gecikme oluyordu. Uydu aramalarına bir türlü alışamamıştı. Sinyal arayan kişiden uyduya gidene kadar 36 bin kilometre dolaşıyor ve alıcıya gitmek için yine aynı mesafeyi geçiyordu. Konuşmalar, duraklamalar ve üst üste binen seslerle dolu oluyordu. ''Burada da hiçbir şey çalışmıyor.'' dedi Suez. ''Hatta gittikçe kötüye gidiyor. Norveç'e ulaşamıyoruz. İskoçya'dan ses soluk çıkmadı ve Danimarka şu anda sadece haritada bir nokta. Acil durum önlemlerini unut gitsin. Hiçbir şey yapılmıyor.'' ''Şu anda telefonda konuşuyoruz, öyle değil mi?'' Sadece Amerikalılar istediği için bir süper gücün askeri ayrıcalıklarının tadını çıkarıyorsun. Avrupa'da ise durum ümitsiz. Bir telefon açmayı istemeyecek tek kişi bile yok. Herkes dehşete düşmüş durumda. Çünkü ailelerine ve arkadaşlarına ne olduğunu bilmiyorlar. Bir veri karmaşası içindeyiz. Müsait olan birkaç şebekede hükümet ve acil durum birlikleri tarafından alındı. Peki ne yapacağız diye sordu Bormann ümitsizce. Hiçbir fikrim yok. Belki Queen Elizabeth hala denize açılabilir. Atlı postacıları sahile gönderip dokümanları aldırabilirsin. Bu durumda dur bakayım. 6 hafta gibi bir zamanda bilgi sana ulaşır herhalde. Bormann acı dolu bir kahkaha attı. Cidden dedi. Bu durumda başka seçeneğimiz yok. Kalem kağıt al. Başla. Suez'in ona söylediklerini yazarken arkasındaki lobiden bir grup üniformalı adam geçip asansöre ilerlediler. Başlarında Afrikalı hatları olan uzun boylu bir adam vardı. Nişanlarına bakılırsa ABD ordusunda üst rütbeliydi. Üzerinde Peak yazan bir künye takmıştı. Adamlar asansöre doluştular. Çoğu ikinci ve üçüncü katlara gidiyordu. Kalanları ise başka bir kata çıkacaktı. Binbaşı Salomon Peak tek başına devam etti. 550 odalık otelin üst düzey misafirlere ayrılmış özel lüks süitlerine giderken 9. kata çıktı. Bir alt kattaki küçük süitlerden birinde kalıyordu. Sade, tek kişilik bir oda ona uyardı. Ama otel yönetimi komiteye en iyi odalarını ayırmak konusunda ısrar etmişti. Ayak seslerini boğan halıyla kaplı koridorda yürürken sunum için yapacaklarını aklından geçirdi. Diğer taraftan bazıları üniformalı, bazıları sivil kadın ve erkekler geldi. Kapılar açılarak ofislere dönüştürülmüş odaları göz önüne serdi. Birkaç saniye içinde Peak büyük bir kapının önüne gelmişti. Kapının önündeki iki asker selam verdiler. Peak rahat işareti verdiğinde biri kapıyı çalıp cevap bekledi ve gösterişli bir şekilde kapıyı açtı. Peak içeri kabul edilmişti. ''İşler nasıl?'' diye sordu Judith Lee. Kadın spor salonundan odasına bir koşu bandı getirilmesini ayarlamıştı. Peak onun uyumaktan çok koştuğunu düşünüyordu. Her zaman koşu bandının üzerindeydi. Televizyon seyrederken, elektronik postalarına bakarken, dizüstü bilgisayarındaki ses tanıma programı vasıtasıyla bildirilerini, rapor ve konuşmalarını dikte ettirirken, her tür konuda briefing alırken ve düşünürken bile... Şimdi de koşu bandındaydı. Bir eşarp ipeksi saçlarını tutuyordu. Önden fermuarlı ince bir eşofman üstü ve sıkıca oturan altını giymişti. Tutturduğu hıza karşı nefesi düzenliydi. Peak kendi kendine Amiral Lee'nin 48 yaşında olduğunu hatırlatmak zorunda kalıyordu. Koşu bandındaki ince kadın rahatlıkla 10 yaş daha genç biriyle karıştırılabilirdi. İyi dedi, başa çıkıyoruz. Etrafına bakındı. Süit lüks bir apartman dairesi büyüklüğündeydi ve buna uygun olarak döşenmişti. Geleneksel Kanada tarzı eşyalar, şömine, bolca odun ve ahşabın güzelliği Fransız zarafetiyle bütünleştirilmişti. Pencerenin yanında büyük bir piyano vardı. Koşu bandı gibi oda odanın standart bir parçası değildi. Lee onu aşağıdaki lobiden getirtmişti. Muhteşem bir kemer soldaki büyük yatak odasına açılıyordu. Peak banyoyu hiç görmemişti ama içinde bir sauna ile jacuzzi olduğunu duymuştu. Ona kalırsa koşu bandı odadaki tek yararlı eşyaydı. Özenle tasarlanmış dekorda kaba siyah bir kütleydi. Peak'e göre sofistike şeyler ve ordu işleri birbirine uyum sağlamıyordu. Peak mütevazi bir geçmişten geliyordu. Orduya gözü hoş şeylerde olduğu için değil, yaşadığı çevrenin sokakları çoğunlukla hapishaneye açıldığı için katılmıştı. Üniversite diplomasını ve subay üniformasını tırnakları ile kazıyarak elde etmişti. Kariyeri diğerleri için bir ilham kaynağıydı ama köklerini değiştirmiyordu. Hala çadır bezinin altında veya ucuz motellerde kendini daha rahat hissederdi. NOAA uydularından gelen veriyi aldık dedi Lee'nin ötesine pencereden görünen panoramik vadi manzarasına bakarken. Dipnot NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ajansı. Güneş sedir ve çam ormanının üzerinde parlıyordu. Manzaranın güzel olduğunu reddetmek mümkün değildi ama Peak etkilenmemişti. Aklı önlerindeki birkaç saatteydi.
Ve?
Haklıymışız.
Yani benzerlik var mı?
Evet, Ura'nın topladığı sesler ve 1997'deki tanımlanamamış spektronlar arasında kesin benzerlikler var.
İyi de dedi. Belli ki memnun olmuştu. Bu iyi.
Öyle mi? Elbette bir ipucu ama bir açıklaması yok.
Haydi ama Sal, herhalde aradığın cevabı okyanusun öylece sana vereceğini sanmıyordun.
Lee koşu bandının sıfırlama düğmesine bastı ve indi.
Tüm karnaval bu yüzden burada, unuttun mu? Yardım etmek neler olduğunu anlamak için herkes geldi mi?
Herkes burada, sonuncusu şimdi geldi.
Kim?
Solucanları keşfeden Norveçli. Adı
Sigur Johansson.
Lee banyoya gitti ve boynuna doladığı bir el havlusuyla geri döndü.
Artık isimlerini öğrenmenin vaktidir Sal. Bu otelde 300 kişi var, 75'i bilim insanı. Kahretsin Sal, istediğim çok da fazla bir şey değil.
300 ismi öğrendiğini mi söylüyorsun?
Gerekirse 1000 tanesini de öğrenirdim. Kendini toplamaya başlasan iyi olur.
Şaka yapıyorsun dedi Peik.
Kanıtlayabilirim.
Peki, Johansson'un yanında İngiliz bir gazeteci var. Kutupta neler olup bittiğini söylemesini umut ediyoruz. Kadının adı ne?
Karen Weaver dedi Lee saçlarını kurularken. Londra'da yaşıyor. Oşinografiye ilgi duyan bir muhabir. Bilgisayar meraklısı. Grönland denizinde mürettebatı ile birlikte batan gemide bulunmuştu.
Sırıtarak kar beyazı dişlerini gösterdi.
Keşke o geminin olduğu gibi diğer her şeyin de fotoğrafları elimizde olsaydı.
Keşke dedi Peak gülümseyerek. O fotoğraflar ve Vanderbilt'ten söz açan herkesin yüzü kızarıyor.
Şaşırmadım. Siyah ne anlama geldiğini çözemediği şeyleri görmeye katlanamıyor. Geldi mi?
Gelmek üzere.
Üzere?
Helikopterde.
Vay canına, hava aracımızın ağırlık taşıma kapasitesi beni hep şaşırtıyor. Biliyorsun ki Sal, o domuzu uçurmak zorunda olsaydım ter içinde kalırdım. Eh, konuklarımızı şaşkına çevirmeden önce Chateau Whistler'da sansasyonel buluşlar olursa beni haberdar et.
Peak tereddüt etti. Ağızlarından kaçırmayacaklarını nereden biliyoruz?
Bunu milyon kez konuştuk.
Tabii ama bu daha birkaç milyon kez az sayılır. Bu adamlar gizlilikten hiç anlamıyorlar. Hepsinin aileleri ve arkadaşları var. Daha farkına bile varmadan gazeteciler buraya doluşup soru sormaya başlayacak.
Bizim derdimiz değil.
Olabilir de.
O zaman onları orduya al.
Lee umursamazca bir işaret yaptı.
Sıkı yönetime tabi kıl. Konuşurlarsa vur.
Peak dondu.
Şaka yapıyorum Sal.
Lee ona el salladı.
Merhaba. Dedim ki şakaydı.
Şaka kaldıracak halde değilim dedi Peak. Vanderbilt hepsini sıkı yönetime almak için ölüp bitiyor. Ama bu hiç de gerçekçi değil. Yarıdan fazlası yabancı, çoğunlukla Avrupalı. Sözlerinden dönmeye karar verirlerse elimizden bir şey gelmez.
O zaman elimizden geleni yaparız.
Onları zorlayacak mısın? İşe yaramaz. Kimse baskı altında işbirliği yapmaz.
Kim zorlamaktan bahsetti ki? Tanrı aşkına Sal, olmayan sorunları icat etmekten bir vazgeçsen. Bize yardım etmek istiyorlar ve sessiz kalacaklar. Ve eğer bir şekilde dillerini tutmazlarsa hapsi boylayacakları fikrini edinirlerse daha iyi. Telkin gücü çok işe yarar.
Peak ona şüpheyle baktı.
Başka bir şey?
Hayır, sanırım tamamız.
İyi, o halde sonra görüşürüz.
Peak çıktı.
Lee onun gidişini seyrederken gülümsedi. İnsanlar hakkında ne kadar az şey biliyordu. Mükemmel bir asker ve parlak bir stratejistti ama insanları makinalardan ayırmakta zorluk çekiyordu. Peak sanki insan vücudunda tüm işlevlerin kusursuz işlemesini sağlayacak gizli bir düğme olduğunu düşünür gibiydi. Bu West Point mezunları arasında yaygın bir yanılsamaydı. Amerika'nın seçkin askeri akademisi acımasız yönetimiyle tanınırdı ki bu yönetim koşulsuz kör itaate yol açıyordu. Peak endişelenmek de tamamen haksız sayılmazdı ama grup psikolojisi ile ilgili algısı hedefi fazlasıyla şaşırmıştı. Lee'nin düşünceleri Jack Vanderbilt'e kaydı. Adam Sia'nın çalışmalarından sorumluydu. Lee ondan hoşlanmamıştı. Adam sürekli terliyordu ve hem kendi hem ağzı kokuyordu ama işini bildiği kesindi. Geçen son birkaç haftada özellikle de tsunami Kuzey Avrupa'yı mahvettikten sonra departmanı iyice sivrilmişti. O ve ekibi gelişen olayların oluşturduğu kaosa şaşırtıcı netlikte bir özet çıkarmışlardı. Bu bazı cevapları buldukları anlamına gelmiyordu ama kimsenin iyi bir soru kataloğundan fazlasını istediği yoktu. Lee Beyaz Saray'ı araması gerekip gerekmediğini düşündü. Rapor edecek bir şey olduğu yoktu ama başkan onunla konuşmaktan hoşlanıyor, kadının zekasına imreniyordu. Aralarındaki durum buydu ve Lee bunu biliyor ama kendine saklıyordu. Bu haliyle daha iyiydi. Ordudaki bir avuç kadın generalden biriydi ve askeriyenin komuta kademesindeki yaş ortalamasının epey altındaydı. Bu bile deneyimli komutan ve siyasetçilerin şüphesini çekmeye yeterdi. Dünyanın en güçlü adamıyla olan arkadaşça ilişkisi durumu iyileştirmeyecekti. Bu yüzden Lee hedeflerini şaşmaz bir dikkatle takip ediyordu. Sahne ışıklarından kaçınıyordu ve başkanın ona ne kadar ihtiyacı olduğunu, düşünme biçiminde karmaşıklığa asla yer olmadığı için senaryoların karışık olarak anlatılmasından hoşlanmadığını, şu karmaşık dünyayı daha basit terimlerle açıklamanın çoğunlukla liye düştüğünü, savunma bakanı veya ulusal güvenlik danışmanının öğütleri pek de akıl kârı gibi gelmediğinde hep onun rehberliğini aradığını ve Lee'nin hem onların hem Dışişleri Bakanlığı'nın bakış açılarını açıkladığını kamuoyu önünde asla açık etmiyordu. Lee kendine başkanın fikirlerinin kaynağı olduğunun fark edilmesine asla izin vermezdi. Eğer sorulursa başkan şöyle düşünüyor veya bu konuda başkanın fikri diye cevaplardı. Kimsenin Beyaz Saray'ın efendisine nasıl hocalık ettiğini, entelektüel ve kültürel ufkunu açtığını ve onu sahiplenebileceği fikirlerle donattığını bilmesine gerek yoktu. Başkanın yakın çevresindekiler bunu biliyordu elbette ama Lee'nin tek umursadığı şey doğru zamanda yetenekleri için ödüllendirilmekti. Tıpkı 1991 Körfez Savaşı'nda General Schwarzkopf'un onu yetenekli bir stratejist ve jilet keskinliğindeki zekası ile herkese her şeye karşı dik durabilecek cesareti olan politik bir taktisyen olarak keşfettiği zaman olduğu gibi. O zamana kadar Lee çoktan etkileyici bir başarılar silsilesi biriktirmişti bile. West Point'ten mezun olan ilk kadın doğal bilimler diploması, donanmada uzman subay eğitimi, ABD Komuta Personeli Üniversitesi'ne kabul edilme ve son olarak Duke Üniversitesi Politika ve Tarih Doktorası, Schwarzkopf Lee'yi kanatları altına almış ve tüm doğru insanlarla birlikte seminerlere ve konferanslara katılmasını sağlamıştı. Politikayla hiç ilgisi olmayan Stormy Norman, Lee'nin politik ve askeri çıkarların iç içe geçtiği, güç haritalarının her gün yeniden çizildiği bulanık diyara girişini kolaylaştırmıştı. Güçlü hamilerinin ilk ödülü Orta Avrupa'daki müttefik kuvvetlerde komutan yardımcılığı olmuştu. Lee çok geçmeden Avrupa'nın diplomatik çevrelerinde yoğun bir popülarite kazanmıştı. En sonunda yetiştirilişinin, eğitiminin ve doğal yeteneğinin tüm meyvelerini topluyordu. Babası ABD'li generallerden oluşan köklü bir aileye mensuptu ve sağlığı işi bırakmasını gerektirecek kadar bozuluncaya dek Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'nde önemli bir rol oynamıştı. Çinli annesi New York Operası'nda tanınmış bir çellisti ve sayısız solo albümü vardı. Çift tek kızlarından kendilerinden bile daha fazlasını bekliyordu. Judith bale kurslarına gitti, buz pateni dersleri aldı, piyano ve cello çalmayı öğrendi. Avrupa ve Asya ziyaretlerinde babasına eşlik ederek çok erken yaşta farklı kültürlerin çeşitliliğine dair bir görgüsü oldu. Farklı etnik grupların gelenekleri ve tarihleri hakkında bir şeyler dinlemekten hiç sıkılmaz, gittiği yerdeki insanları kendileri hakkında konuşmaları için ikna eder ve çoğunlukla kendi dillerinde sohbetlerini dinlerdi. 12 yaşına geldiğinde annesinin ana dili Çince'ye hakimiyeti mükemmeldi. 15 yaşında akıcı bir şekilde Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca konuşuyordu. Ve 18'ine geldiğinde Japonca ve Korece anlaşabiliyordu. Ailesi kızlarını davranışları, kıyafetleri ve görgü kuralları konusunda çelik gibi bir disiplin altında tutuyordu. Ama diğer şeylerde alışılmışın dışında hoşgörülüydüler. Babasının presbiteryen prensipleriyle annesinin Budist eğilimleri çiftin kendisi kadar uyumluydu. Asıl sürpriz babasının karısının soyadını almak için direnmesi olmuştu. Bu karar otoritelerle bitap düşürücü bir mücadeleye sebep olmuştu. Judith Lee, sevdiği ve onun için ana yurdunu terk eden kadına bu jesti yapan babasına tapıyordu. Babası çelişkilerin adamıydı. Fikirleri hem liberal hem köküne kadar cumhuriyetçiydi ve tümüne de sağlam ve hakiki bir inançla bağlıydı. Daha zayıf karakterdeki biri bu ailenin her şeyde en iyi olma kararlılığı yüzünden muhtemelen dağılırdı. Ama ailenin en küçük üyesi mücadele için doğmuş, liseyi yaşıtlarından 2 yıl önce göz kamaştıran notlarla bitirmişti. Judith Lee aklına koyduğu her şeyi yapabileceğine inanmıştı. Başkanlık bile erişemeyeceği kadar uzakta değildi.
33. Ayrımın sonu. Sayfa 343.